Ayrım 15, Tristram Shandy, Lawrence Stern, sayfa 146. Vicdanının onu uyarması gerekirken yüreği de hiç pişmanlıkla dolmamış. Bu suçun işlenmesinin üzerinden tam bir yılın geçmesi gerekmiş, Natana'nın Davud'u tekdir etmek üzere gönderilmesi için. Ve gene okuyoruz ki bu süre boyunca bir kez olsun üzüntü duymamış, kederlenmemiş yaptıkları yüzünden. İşte böyle. Vicdan bir zamanlar kadir olan bu yönetici içimize muktedir bir yargıç olarak yerleştirilmiş, üstelik de yaratıcımız tarafından adil ve hakşinas olarak tasarlanmış bu yetki. Bir dizi bedbaht nedenler ve engeller sonucu olup bitenleri çoğu kez doğru dürüst algılayamaz ve görevini gereğince yerine getiremez. Zaman zaman görevini kötüye kullandığı bile olur. Bu yüzden de yetkisini tek başına kullanmasına izin verilmemelidir. Kararlarında onu yönetecek değilse bile ona yardımcı olacak bir ilkenin eşlik etmesi elzemdir. Sizin için hayati önemi haiz bir konuda yanlış bir adım atmamak için doğru karar vermek, yani namuslu bir adam, yararlı bir yurttaş, kralımızın sadık bir tebaası ve Tanrımızın sadık bir kulu olarak taşıdığınız gerçek değeri öğrenmek istiyorsanız, dine ve ahlaka başvurun. Bakın ne yazıyor Tanrı'nın yasasında? Nedir okuduğunuz? Aklın duruluğuna, adaletin ve hakkın değişmez gerekliliğine danışın, ne diyorlar size? İzin verin vicdan kararını bunlara göre versin. Sonra eğer yüreğiniz ferahlarsa, Resul'ün de öngördüğü gibi şaşmaz bir kuraldır bu. Burada Doktor Slop uyuklamaya başladı. Tanrı'ya güveneceksin artık. Kitab-ı Mukaddes 1. Yuhanna 3:21. Yani kendi kendinizi yargıladığınızda vardığınız sonucun Tanrı'nın yargısı olduğuna inanabilir ve nihayette işlediğiniz bütün işlerin hesabını vereceğiniz o yüce varlığın bundan böyle hakkınızda vereceği adil kararı yüreğiniz imanla dolarak bekleyebilirsiniz. Gerçekten de ne mutlu o adama ki, buradan sonra anlatılan Apokrifa 14:1-2 ve 13:25-6'dan serbest alıntıdır. Apokrifa, bakınız bu kitapta 8. bölüm not 3. Apokrifa yazarının dediği gibi nice günahın dikenleri yüreğini dalamamaktadır. Ne mutlu o adama ki ister zengin olsun ister yoksul yüreği onu suçlamaz. Eğer iyiyse yüreği, doğru yola yönelmiş, irfana ermiş bir yürekse eğer, yüzü her zaman neşeyle ışıyacak, aklı onun yüksek kuledeki 7 bekçiden çok daha doğru yönlendirecektir. Bir kulenin sağlam olması için, dedi amcam Toby, kanatlarla desteklenmesi gerekir. Ona en karanlık kuşkularında 1000 ahlak aliminden daha doğru yol gösterici olacak. İçinde bulunduğu durumda nasıl davranması gerektiğine, kanun koyucuların gün be gün koymaya zorlandıkları tüm kural ve yasaklardan çok daha sağlam bir güvence getireceklerdir. Zorlandıkları diyorum çünkü insanların koydukları yasalar en azından şimdilik ilksel bir seçim sonucu değil, sadece gerekli oldukları için insanları kendi yasası olmayan vicdanların kötü etkilerinden korumak için konulmaktadır. İyi niyetle şerh düşülerek ilkelerin ve vicdanın dizginleriyle doğrultulamayan bu gibi yanlış ve yoz davranışların önünü almak için. Zindan, idam tehditleriyle bizi doğrultmak için konulmaktadır. Anlaşılıyor ki, dedi babam, bu vaaz Temple Kilisesi'nde ya da bir mahkemede okunmak üzere kaleme alınmış. Mantık yürütme biçimi hoşuma gitti. Doktor Slope'un ikna olmadan uyuyup kalmasına üzülüyorum. Çünkü artık anlaşılıyor, vaiz başından beri düşündüğüm gibi hiç de Aziz Paulus'a hakaret etmek niyetinde değil. Aralarında kardeşim hiç de fikir ayrılığı göremiyorum. Fikir ayrılığı olsa ne olur, diye onu yanıtladı Toby amcam. Bazen en yakın iki dost arasında bile fikir ayrılığı olabilir. Doğru, Toby biraderim, dedi babam. El sıkıştılar. Pipolarımızı dolduralım kardeşim, sonra Trim devam etsin. Sen ne diyorsun, dedi babam onbaşı Trim'e tütün tabakasına uzanırken. Bence, dedi onbaşı, kuledeki 7 bekçi, ki sanırım görevleri gözcülük, izninizle arz edeyim saygıdeğer efendim, pek gerekli görünmüyorlar. Böyle bir şey bir alayı perişan eder. Askerini seven bir alay komutanı bunu asla yapmaz, eğer elinden gelirse. Çünkü diye sözünü sürdürdü onbaşı. Ha 2 gözcü, ha 20 gözcü. Ben şahsen en az 100 kez korps de garda, nöbetçilikle görevli küçük müfreze, kumanda ettim. Bunu söylerken bir inç kadar dikildi Trim'in bedeni ve majesteleri Kral William'a hizmet etme şerefine nail olduğum süre boyunca en önemli mevkilere bile bir kez olsun 2'den fazla gözcü koymadım. Çok doğru Trim dedi Toby amcam. Ancak Trim unutma ki Hazreti Süleyman zamanındaki kulelerin yanları, yöreleri bizim bildiğimiz türden istihkamlarla pekiştirilmiş değildi bunlar. Süleyman'ın ölümünden sonra icat olunmuştur Trim. Onun zamanında ne perdelerin önünde boynuz siperler ne de dış tabyalar vardı. Ne de bir kop demen saldırısına karşı bizim yaptığımız gibi gizli geçitler ve karşı bayırlarla palesi dolanmış, ortası küvetli, içi suyla dolu olmayan bir kale hendeğinin ortasında bulunan suyun süzülmesini sağlamak ve düşmanın geçmesini engellemek amaçlı çukur. Foseler. Bu yüzden de kanımca kuleye yerleştirilmiş olan Corps de Garde'dan 7 adamın oradaki görevleri gözcülük etmek değil, kaleyi savunmaktı. Ama onlar, izninizle efendim, bir muhafız mangasından başka bir şey olmuş olamazlar. Babam içinden, dışından değil ama gülümsedi. Toby amcamla onbaşı Trim'in tartıştıkları konu, daha önce olanlar göz önüne alınırsa alaya alınamayacak denli ciddiydi. O yüzden de babam henüz yakmış olduğu piposunu ağzına götürüp Trim'e okumayı sürdürmesini söylemekle yetindi. Trim okumayı sürdürdü. Tanrı korkusu her an gözlerimizin önünde ve birbirimize karşı davranışlarımızda. İşlediğimiz her işte doğrunun ve yanlışın ebedi ölçütü olmalı. Bu kitabelerden Eski Ahit'in 2. kitabına Kitab-ı Mukaddes Çıkış 32 2. üst üste 19 göre Musa Sina Dağı'nda Tanrı'dan almış olduğu taştan kitabeyi kırar. İlk dini görevlerimizi, ikincisi ise ahlaki olanları kapsar. İkisi o denli ayrıştırılamaz, o denli iç içe geçmiştir ki ikisini de kırıp parçalamadan birbirinden ayıramazsınız. Her ne kadar yaşamınızda sık sık buna teşebbüs etseniz de. Teşebbüs edildiğini söyledim, doğrudur. Dinden tamamıyla bir haber insanlara o kadar sık rastlıyoruz ki ya da ahlakından kuşkulandığınıza dair en küçük ima karşısında bunu ağır hakaret telakki ettiklerini öne sürecek kadar namus yoksunu kişilere ya da vicdanen adil ve doğru olduklarını sonuna dek savunma gösterisini girişenlere. Günümüzde ahlaken dürüst olmak gibi bir erdemi bile artık kuşkuyla karşılamak gerekirken böyle bir şey zuhur ederse eğer, işin özüne baktığımızda bu davranışın sahibinin hiç de imrenilecek bir amaçla hareket etmediğini görürüz. Bırakın dilediğince azametlensin. Dara düştüğü zamanlarda davranışlarını belirleyenin hiç de sağlam temeller olmayan kendi çıkarı, kendi gururu ya da kendi rahatı gibi küçük, geçici tutkulardan kaynaklandığı er geç anlaşılacaktır. Bunu bir örnekle açıklayacağım. Zaman zaman iş gördüğüm tefecinin ve gerektiğinde çağırdığım hekimin, gerekmez diye ünledi Doktor Slope uyanarak, bu durumda bir hekim çağırmak gerekmez, ikisinin de dini bütün adamlar olmadıklarını biliyorum. Dinden her zaman alaycı bir dille söz ettiklerini, dinimizin müeyyidelerine burun kıvırdıklarını, dine kuşkuyla baktıklarını duymaktayım. Gene de durum böyle olsa da birinin ellerine servetimi emanet ediyorum, diğerinin dürüst becerisine ise benim için servetimden de önemli olan yaşamımı teslim etmekteyim. Şimdi bu güvenimin esası nedir ona bakalım. Her şeyden önce her ikisinin de ellerine teslim ettiğim erki benim aleyhime kullanacaklarını sanmıyorum. Dürüstlüğün bu hayatın gereklerini yerine getirmeye yeterli olduğuna inanıyorum. Dünyadaki başarılarının adil karakterli olup olmamalarına bağlı olduğunu biliyorum. Kısacası kendilerine bir zarar vermeksizin bana bir zarar veremeyecekleri kanısındayım. Bir de işi tersinden ele alalım ve diyelim ki çıkar, bu sefer tersine işliyor ve diyelim ki bu ikisinden biri kendi şöhretine, Halel gelmeksizin benim servetime el koyup beni çırılçıplak bırakabilir ya da öteki kendini ya da sanatını lekelemeksizin benim ölümüm sayesinde bir servet edinebilir. Her iki durumda da onları nasıl durdurabilirim? Dine o en güçlü saike başvurmam mümkün değil. Çıkar dünyadaki ikinci güçlük saik benim aleyhime çalışıyor. Bu muzur kışkırtmanın karşısındaki kefeye ne koymalıyım ki terazi dengelensin? Heyhat, hiçbir şey. Sabun köpüğü ağırlığında bir şey bile yok elimde. Şerefin ya da benzeri bir keyfi ilkenin merhametine sığınmak zorundayım. Bana bahşedilmiş en değerli iki ihsan için, mülküm ve hayatım için ne müthiş bir güvence. Ama din olmaksızın ahlaka güvenemeyeceğimize göre, öte yandan da ahlak olmaksızın dinden fazla bir beklentimiz olamayacağı halde, gene de ahlaken çok seviyesiz bir adamın dindar bir kişi olmak sıfatıyla kendi kendine nice değerler biçtiğini görüyoruz. Böyle bir adam yalnızca haris, kindar, öç alıcı olmakla kalmaz, en basit namus anlayışından bile yoksundur. Ama bağıra çağıra çağımızda dinsizliğin alıp yürüdüğünden söz eder. Zaman zaman bağnazlaşır, günde iki kere kiliseye gider, dinin gereklerini yerine getirir, dinin bazı zahiri müeyyideleriyle gönlünü eğler ve böylece de dindar bir adam olduğu, Tanrı'ya karşı görevlerini yerine getirdiği yargısına vararak vicdanını aldatır. Böyle bir adam, vehim içinde kendisi gibi dindarlık gösterilerine girişmeyenleri, ahlaken ondan bin kat daha dürüst olsalar bile küçümser. İşte bu da dünya yüzündeki bir başka şer çıbanıdır. Ve kanımca hiçbir yanlış ilke bu çıbanın neden olduğu denli ciddi kötülüklere yol açmamıştır. Bunun en bildik kanıtı Katolik Kilisesi'nin tarihinde yatar. "Buyurun bakalım buna ne diyorsunuz?" diye kükredi Doktor Slop. O acımasızlıklara, o cinayetlere, o tecavüzlere dökülen o kanlara, kendi inatçılıklarına borçlular, başka bir şey değil diye ünledi Doktor Slop, hepsine de sıkı sıkıya ahlak esaslarınca yönetilmeyen bir din adına cevaz verilmiştir. Dalalet içindeki bu macera perest aziz, Trim burada sağ kolunu alabildiğine sallamaya başladı ve kolu paragrafın sonuna dek bir ileri bir geri gidip durdu. Dalalet içindeki bu macera perest aziz, dünyadaki nice krallıkta kadın erkek, genç ihtiyar, değerli değersiz demeden önüne geleni haçlı kılıcından geçirmemiş midir? Din bayrağı altında savaştığı için adaleti ve insanlığı ayaklar altına alıp çiğnememiş, talihsizlerin çığlıklarına kulaklarını tıkamamış mıdır? Pek çok savaşta bulundum izninizle efendim dedi Trim içini çekerek ama bu denli acıklısını ne gördüm ne de işittim. Generalliğe yükseltilebileceğimi bilsem bu zavallılara silah çekmezdim. Neden ne anladın ki bu savaştan dedi Doktor Slop Trim'e dönüp iyi yürekli onbaşıya hak etmediği kadar hor görerek. Ne biliyorsun arkadaş okuduğum bu savaş hakkında bildiğim o ki diye yanıtladı Trim. Ömrümde bir kez olsun benden merhamet dilenen tek bir adamı geri çevirmedim. Ama bir kadına, bir çocuğa silah doğrultmaktansa diye sözünü sürdürdü Trim, bin kere ölmeyi yeğlerim. Al sana bir altın Trim. Bu gece Obediyah'la birer kadeh içki için dedi Tommy amcam. Obediyah'a da bir altın vereceğim. Tanrı sizden razı olsun saygıdeğer efendim diye onu yanıtladı Trim. Keşke bana değil de bu zavallı kadınlara, çocuklara verebilseydiniz o altını. Çok namuslu adamsın dedi Toby amcam. Babam başını salladı, evet öyle dercesine. Ama lütfen Trim dedi babam, şunun sonunu getir artık. Görebildiğim kadarıyla bir ya da iki sayfa kaldı. Onbaşı Trim okumaya devam etti. Eğer geçmiş yüzyılların şehadeti yeterli değilse sizce, şu gün dahi bu dine kendilerini vakfetmiş olanların her biri şerefsizlik, rezalet içinde yüzerken bir yandan da gün be gün Tanrı'ya hizmet ve saygı gösterisinde bulunmakta olduklarını düşünün. Bu konuda sizi ikna edebilmem için benimle bir an için Engizisyon hapishanesine gelin. Tanrı zavallı kardeşim Tom'un yardımcısı olsun. Bakın din nasıl da oturmuş yargıç koltuğuna, o iğrenç ve kara sırtını işkence aletlerine yaslamış, merhamet ve adalet ayaklarının dibinde zincire vurulmuş. Dinleyin, dinleyin, içler acısı bir inilti. Burada Trim'in benzi kül rengi oldu. Şu iniltiler içindeki zavallıya bakın bir. Yaşlar yanaklarından aşağı süzülmeye başladı. Onu biraz önce sahte bir sorgulama için bilimsel bir zulüm sisteminin icat ettiği en dayanılmaz acılarına katlanmak üzere mahkemeye getirdiler. Lanet olasılar dedi Trim, yüzüne al bastı, kıpkırmızı oldu. İşkencecilere teslim edilen şu zavallı kurbana bakın. Hapishanelerde çürüyen bedeni nasıl da çelimsiz ve çökmüş. Ah bu benim kardeşim diye ünledi zavallı Trim. Yürekler acısı bir sesle ellerini şaklattı, vaz yere düştü. Zavallı Tombu, babamın ve Toby amcamın kalpleri zavallı adamcağızın kederi karşısında hüzünle doldu. Doktor Slope bile Trim'in üzüntüsüne katıldığını ifade etti. Ama Trim, dedi babam, bir öykü değil okuduğun, bu bir vaaz. Lütfen cümleyi başından al. İşkencecilere teslim edilen şu zavallı kurbağana bakın. Nasıl da çelimsiz ve çökmüş hapishanelerde çürüyen bedeni, acıdan kıvranan sinirleri, kasları tek tek seçiliyor. Şu iğrenç makinenin yaptıklarına bakın. Topçu ateşine tutulmayı yeğlerdim dedi Trim, ayağını hırsla yere vurarak. Nasıl kasılıp kıvranıyor zavallıcık. Bakın nasıl gerip uzatmışlar bedenini. Ne dayanılmaz bir işkence bu. Umarım Portekiz'de olmuyordur bunlar. İnsan katlanamaz bu kadarına. Ulu Tanrım, bezgin ruhu titreyen dudaklarının arasından uçtuğu uçacak. Tek bir satır daha okuyamam dedi Trim. Maalesef. İzninizle efendim, bunlar Portekiz'de olup bitiyor, kardeşim Tom'un tutuklu olduğu yerde. Tekrar ediyorum Trim dedi babam, burada gerçek bir olay anlatılmıyor, bir tasvir bu. Sadece bir tasvir iyi yürekli dostum dedi Doktor Slope. Gerçekle uzaktan yakından bir ilgisi yok. İşin o tarafını bırakalım şimdi dedi babam. Trim okurken öyle heyecanlanıyor ki devam etmesini istemek gaddarlık olur. Vaazı bana ver Trim. Ben bitiririm. Sen gidebilirsin. Hayır, kalıp dinlemeliyim diye babamı yanıtladı Trim. Elbette eğer efendilerim izin verirlerse. Ancak bana bir albayın maaşını vaat etseniz bile daha fazlasını okuyamam. Zavallı Trim dedi amcam Toby. Babam okumayı sürdürdü. Bakın nasıl gerip uzatmışlar bedenini. Ne dayanılmaz bir işkence bu. İnsan doğası katlanamaz bu kadarına. Bezgin ruhu titrek dudaklarının arasından ha uçtu ha uçacak. Ama hayır, buna da izin verilmiyor. Bakın işte onu hücresine geri götürüyorlar. Tanrı'ya şükürler olsun dedi Trim. Demek onu henüz öldürmediler. Şimdi de hücresinden çıkartıp ateşe atmaya, can çekişmesini seyretmeye götürüyorlar. Bu ilkenin merhamet olmadan da din olabilir ilkesinin onun için hazırladığı son bu. Tanrı'ya şükürler olsun dedi Trim. Öldü artık. Acıları son buldu. Ona yapabilecekleri her şeyi yaptılar. Ah efendilerim. Sakin ol Trim dedi babam ve Trim'in Doktor Slope'a hakaret etmesini önlemek için okumayı sürdürdü. Bu hızla gidersek asla bitiremeyeceğiz. Tartışmalı bir fikrin yarar sağlayıp sağlamadığını sınamanın tek yolu, o fikrin sebep olduğu sonuçları gözden geçirmek ve onları Hristiyanlık ruhuyla kıyaslamaktır. Mesihimizin bize öğretmiş olduğu bu veciz ve şaşmaz kural, bu ve benzeri durumlarda bin tartışmaya bedeldir. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Kitab-ı Mukaddes, Matta 7:20. Bu vaazı fazla uzatmadan söz konusu kuraldan çıkarabilecek birkaç kısa ve bağımsız kurala değinerek bitirmek istiyorum. Birincisi, her kim ki din aleyhine atıp tutuyordur, onun aklından değil, imanını el geçirmiş ihtiraslarından kuşkulanın. Sefih bir yaşamla halis bir iman iki geçimsiz komşuya benzerler ve eğer birbirlerinden ayrılırlarsa, inanın bana bu ancak kavga gürültü çıkmasın diyedir. İkincisi, eğer böyle bir adam gün gelir de size bu gibi işlerin vicdanına dokunduğunu söylerse, şunu bilin ki midesine dokunduğunu söyler gibi söylemektedir bunu. Her iki durumda da iştahını kabartan bir şey olmadığı anlaşılmalıdır bu sözlerden. Kısacası, her konuda vicdanlı olmayan adama hiçbir konuda inanılmaz. Ve kendiniz söz konusu olduğunda şu basit ayrımı asla unutmayın. Binlerce insanı mahvetmiş olan o hataya düşmeyin. Vicdanınız kanun değildir. Hayır. Tanrı ve akıl kanunları yapmışlar ve karar verebilmeniz için de içinizde vicdanı yerleştirmişlerdir. Hayır. Doğulu bir kadı gibi hislerinizin med ve cezirine uyarak değil, bir İngiliz yargıcı gibi bu özgürlük ve aklı selim ülkesinde yeni yasalar yapmaya kalkışmadan var olan yazılı yasalara sadakatle uyarak davranasınız diye. Finis.